Yorumunu yapmakta olduğumuz 1. Samuel kitabının 1. bölüm 20. ayetine geldik. Hatırlayacaksınız, söylemiştim ki Samuel kitabı Tanrı yolunda yürüyen bir kadının duasıyla başlar. Halk bir kral için dua ederken Hanna adında bu kadın bir çocuğu olsun diye dua etmektedir. Tanrı bu kadının duasını işitiyor ve ona bir oğul veriyor. Ancak Hanna eğer bir çocuğu olursa, Tanrı ona isteğini verirse bu çocuğu Tanrı'ya adayacağını söylüyor. 20. ayette diyor ki zamanı gelince Hanna gebe kaldı ve bir oğul doğurdu. Onu Rab'den diledim diyerek adını Samuel koydu. Samuel, Rab duyar anlamına gelir. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi 1. Samuel kitabı bir kadının yakarışıyla başlar. Evet, insanlar bir kral için yakarırken Hanna bir oğlu olsun diye yakarmaktadır. Tanrı bu kadının yakarışı üzerine kurar tahtı. Bir kadın yüceltilmiş yerini aldığında Tanrı ona bir taht yapar. Bu günümüz toplumuyla çok büyük bir tezat oluşturan bir durumdur. Dünya basınında, haberlerde sürekli olarak çocuk aldırmalardan söz edilmekte ve bunları duymaktayız. Basında, haberlerde verilmezse bile biliyoruz ki her gün dünyada binlerce, hatta on binlerce çocuk aldırılmaktadır. Burada bir çocuk isteyen Hanna adında bir kadın görüyoruz ve günümüzdeki kadınlar çocuklarını istemiyorlar. Özellikle Batı dünyasında, gelişen ülkelerde. Tabii ki bazen annenin hayatını kurtarmak ya da hatta çocuk için kürtajın gerekli olduğu durumlar olabilir. Ama bu durum uzman, bilimsel konsültasyonla belirlenmelidir. Ancak günümüzdeki sorun insanların günah işlemeyi istemekte ama günahlarının sonuçlarına katlanmayı istememeleridir. Ben insanlar günah işlediklerinde günahlarının sonucuna katlanmaları gerektiğine inanıyorum. Eğer kadın hamile kalırsa çocuk doğmalı ve onu dünyaya getirenlerin sorumluluğu olmalıdır. İnsanlar günahın meyvesinden kaçmak, günahın ürününden kaçmak için çok uğraşıyorlar. Şu ilkeyi hiçbir zaman unutmamalıyız kardeşim. Tanrı sözü diyor ki aldanmayın. Tanrı'yla alay edilmez. Herkes ne ekerse eninde sonunda onu biçecektir. Bunun başka yolu yoktur. Eğer hayatına diken ekiyorsan bir gün diken biçeceksin. Bizler kürdaş çağında yaşıyoruz. Hanna adında bu kadın bir çocuk istediği bir çağda yaşadı. Ve o çocuğu Rab'be adadı. Tanrı onun duası üzerine bir krallık kurdu. Bu kadının ağlayışına verilen en büyük bir armağan ve abidedir bu. Küçük çocuk sütten kesildikten sonra Hanna onu 3 yaşında bir boğa, bir efa un, bir tulum şarapla birlikte Rabbin Şilo'daki tapınağına götürdü diyor. Boğayı kestikten sonra çocuğu Eli'ye getirdiler. Hanna, ey efendim, yaşamın hakkı için derim ki burada yanında durup Rab'be yakaran kadınım ben dedi. Bir çocuk için yakarmıştım, dua etmiştim ve Rab dileğimi yerine getirdi. Ben de onu Rab'be adıyorum. Yaşamı boyunca Rab'be adanmış kalacaktır. Sonra çocuk orada Rab'be tapındı diyor 1. Samuel 1. bölüm 24-28 ayetlerde. Hanna sunusunu Rab'be götürdüğünde Tanrı'ya olan andını, yeminini yerine getirdi. Bu kadın evet Rab'den bir çocuk istemişti ve bu çocuğu isterken eğer çocuğum olursa bunu Rab'be adayacağım, Rab'be geri vereceğim dedi. Ve şimdi düşünün, bir çocuğu oluyor ve onu getirip Rab'be adıyor. Oraya bırakıyor. Yani tapınağa bırakıyor. Ve sözünde duruyor. Bu küçüğü Rab'be vermeyi vaat etmişti çünkü. Ve işte getirdim dedi. Hanna'nın çocuğu Rab'bin hizmeti için verişi tamamen geri dönülmez bir karardı. Ve bu da Hanna'nın ne kadar Rab'be güvendiğini, ne kadar Rab'be bağlı olduğunu, ne kadar kişiliği olduğunu önümüze koyuyor. Şimdi ikinci bölüme geliyoruz. Konu Hanna'nın minnettarlık duası ve kahin Eli'nin kötü oğulları. Hanna'nın şükran duası peygamberseldir. Çünkü ilk kez olarak Mesih'ten söz eder. Eli'nin oğulları kötüydü ve kahinlik konumuna layık değildiler. Adı bildirilmeyen bir peygamber Eli'yi kendi soyunun baş kahinliği devam ettirmeyeceği ve Tanrı'nın sadık bir kahin getireceği konusunda uyarır. Bu kadının duası, yani Hanna'nın duası, kutsal yazılardaki en güzel dualardan biridir. Bakın ne diyor. Yüreğim Rab'de bulduğum sevinçle coşuyor. Gücümü yükselten Rab'dir. Düşmanlarımın karşısında övünüyor, kurtarışınla seviniyorum ya Rab. 2. bölümün 1. ayeti. Hanna, gücüm derken Rab'deki gücünden söz etmektedir. Kısır olduğundan ötürü kendisiyle alay edenler, yani çocuğu olmadığından ötürü kendisiyle alay edenler üzerinde yengi kazanmıştır ve kurtuluşundan dolayı sevinmektedir. Orada, o sırada bir kurtuluş vardır. Daha önce birçok kereler söylediğim gibi, kurtuluş üç anlamda gelir. Bizler kurtarıldık, bu bir. Size önemli belirtiyorum diyor Tanrı'nın sözü. Benim sözümü dinleyenin ve beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. O yargılanmayacaktır. Ölümden yaşama geçmiştir. Kim diyor bu sözleri? İsa Mesih diyor. Bunun anlamı Tanrı'nın Mesih'in ölümü aracılığıyla bizleri günahın suçluluğundan kurtarmış olduğudur. Bu aklanmadır, doğru sayılmadır ve geçmiş zamandır. İkincisi, Tanrı bizleri aynı zamanda eski Tanrı bilimcilerin günahın kirliliği dediği şeyden de kurtarmıştır ki bu şimdiki kurtuluştur. Bizler kurtarılmaktayız her gün. Bu bedenin zayıflığından, bedenin günahlarından, aklın hatalarından ve iradenin etkinliklerinden bir kurtarılıştır. Hanna'nın sözünü ettiği şimdiki kurtarılıştır. Üçüncüsü, yani son olarak, gelecekteki ölümden, fiziksel değil, ruhsal ölümden kurtarılış vardır. Yine Tanrı'nın sözü 1 Yuhanna 3.2'de şöyle diyor. Sevgili kardeşlerim, şu anda Tanrı çocuklarıyız. İleride ne olacağımız daha belirgin değildir ama Mesih belirgin olduğunda ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onu olduğu gibi göreceğiz. Bu gelecekteki bir kurtarılıştır. Kurtarılacağız. Evet, bu gelecekte gerçekleşecek anlamda yüceltilme olacaktır. Bizler kurtarıldık, kurtarılmaktayız ve kurtulacağız. Başka deyişle, kurtuldum, geçmişte kalıyor ve sonsuzluğu kapsıyor. Yani biz İsa Mesih'e iman ettiğimizde geçmiş, şimdiki ve gelecek günahlarımız affediliyor ve kurtuluyorum. Ama bir de güncel zayıflıklardan kurtuluyorum. Yani Tanrı beni değiştiriyor gün be gün. Ve bir gün tamamen bu bedenin isteklerinden, günah işlemekten, çürümüşlükten, ölümden, her şeyden kurtulacağım. Buna evet, kurtulduk, kurtuluyoruz ve kurtulacağız da diyoruz. Hanna kurtarılışında seviniyor. Yunus peygamber de kurtuluş Rab'den gelir dedi Yunus 2. bölüm 9. ayette. Kurtuluş Rab'dendir. Mezmur yazarı kurtuluşun Rab'den olduğunu tekrar ve tekrar vurgular bildirir. Kurtuluşun büyük gerçeği Tanrı'nın inayetiyle oluşudur. Yani bizler Tanrı'nın inayeti aracılığıyla karşılıksız olarak doğru sayıldık, aklandık. Bu söz bir neden olmadan anlamına gelir. Tanrı bizlerde kurtuluşu hak edecek hiçbir şey bulmadı. Açıklamayı kendinde buldu. Tanrı bizi sevdi ve bizi inayeti aracılığıyla kurtardı. Hanna adındaki bu değerli kadın, Rabbe olan hamdını şöyle sürdürüyor. Kutsallıkta Rabbin benzeri yok. Evet, senin gibisi yoktur ya Rab. Tanrımız gibi dayanacak yok diyor ikinci ayette. Eski antlaşmada Rab'den kaya olarak söz edilir. İncil'de Rab İsa Mesih'e köşe taşı denir. Matta 16. bölüm 18. ayette Mesih, bu kaya üstüne kilisemi kuracağım dediğinde kendisinden söz ediyordu. Hanna'nın yaslandığı kaya, bizim de bugün yaslandığımız kayanın aynısıdır. Tanrımız bir kaya gibidir ya da Tanrımız gibi bir kaya yoktur. Artık büyük konuşmayın diyor Hanna. Ağzından küstahça sözler çıkmasın çünkü Rab her şeyi bilen Tanrı'dır. O'dur davranışları tartan üçüncü ayet. Duada Rab'be geldiğimiz zaman gururumuzun tökezlenmemize neden olmaması için çok dikkatli olmalıyız. Zayıflığımızı, yetersizliğimizi, güçsüzlüğümüzü ve Tanrı üzerinde aslında hiçbir hak sahibi olmadığımızı kabul etmemiz gerekir. Bazen insanların Tanrı ne zaman duamı yanıtlayacak diye sorduklarını duyarız. Doğrusunu isterseniz neden yanıtlasın? Onun üzerinde ne hakkınız var? İsa Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul ettiyseniz o zaman bir hakkınız vardır. Ve ona İsa Mesih'in adında yani Tanrı'ya İsa Mesih'in adında yaklaşabilirsiniz. Biz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın önünde durabiliriz. Çünkü İsa Mesih o cezanın yani bizim günahlarımızın tüm getirdiği cezayı üstlendi. Yoksa hiçbir zaman kutsal olan Tanrı'nın önünde biz günahlı insanlar duramayız. Kutsallık günahı yok ederdi, bizi yok ederdi. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki İsa Mesih Tanrı'nın o yargısını aldığı için, yani benim bütün günahlarımı, senin bütün günahlarını üzerine alıp yargılandığı için biz bugün İsa Mesih adında Tanrı'nın önünde durabiliriz. Tanrı'ya yakarabiliriz. Onun çocukları olarak onun hakkına sahibiz. Ancak dualarımızın Tanrı'nın İsa Mesih'in isteğine uygun olması gerektiğini de unutmamalıyız. Hanna 1. Samuel 2. bölüm 4-6 ayetlerde duasını, Rabbe hamdını şöyle dile getirir. Yiğitlerin yayları kırıldılar ve ayağı sürçenler kuvvet kuşandılar. Toklar ekmek için gündelikçi oldular ve açlar rahat erdiler. Kısır kadın bile 7 çocuk doğurdu. Oğulları çok olan kadın ise gevşiyor. Rab öldürür ve diriltir. Ölüler diyarına indirir ve çıkarır. Bu parçadaki düşünce Tanrı'nın yaşam verdiğidir. Eyüp peygamberin dediği gibi Rab verdi, Rab aldı. Rabbin adına övgüler olsun. Sadece Tanrı yaşam verme gücüne sahiptir ve sadece Tanrı yaşamı alma hakkına sahiptir. Sizler ve ben yaşam verme gücüne sahip olana dek kimsenin hayatını elinden almaya hakkımız yoktur. Zaten bizde böyle bir güç olmadığına göre ve hiçbir zaman da olmayacak, o zaman asla bir insanın hayatına mal olabilecek bir şey yapmamalıyız. Şimdiye kadar sadece Tanrı o güce sahip olmuştur. İnanın Elçilerin İşleri 5. bölümdeki Hananya ve Safire'nin ölümleri için Tanrı suçu, eğer buna bu adı vermek istiyorsanız, üzerine alacaktır. Tanrı kötüleri yargılamaya niyetli olduğu gerçeğinden ötürü kimseden özür dilemez. Kötüler ölüme gidecek. Bu kesin bir yargıdır ve Tanrı'dan ayrılacaklardır. Tanrı yaptığı şey için özür dilemez. Neden? Çünkü burası onun evrenidir. Bizler onun yaratıklarıyız. Tanrı elbette ki evreni kendi istediği biçimde yönetmektedir. Kısa bir süre önce Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul etmiş ama birçok şeyi kabul etmek istemeyen bir üniversite öğrencisiyle konuşuyordum. Ona eğer Tanrı'nın kurtuluş planını, düzenleyişini ve yaptığı şeyleri beğenmiyorsan başka bir yere gidip kendi evrenini yaratabilir, kendi kurallarını koyabilir ve her şeyi kendi istediğin biçimde yönetebilirsin. Ama Tanrı'nın evreninde olduğun sürece her şeyi onun istediği biçimde yapmak zorundasın dedim. Değerli dostum, kardeşim, sizler ve benim Rabbin önünde eğilip her şeyi onun istediği şekilde yapmaya razıysak, Rabbin bereketleri altına girmemiz en harika şeydir. Hanna diyor, Rab kimini yoksul, kimini varlıklı kılar, kimini alçaltır, kimini yükseltir. 7. ayet. Bu ayet birçoğumuzun içinde olan bir soruyu su yüzüne çıkarıyor değil mi? Neden bazı insanlar zengin, bazıları fakir? Tanrı'nın neden bazı insanların zengin, diğerlerinin ihtiyaç içerisinde olmalarına izin verdiğini ben doğrusu anlayamıyorum. Doğrusunu isterseniz bence zenginliği şu anda dünyada gördüğümüzden daha farklı, herkese biraz yetecek şekilde, biraz daha iyi bir şekilde dağıtabilirdi. Ama biliyorsunuz Tanrı bu işi bana bırakmamıştır. Bu onun işidir ve bir gün Tanrı neden bunun böyle olmasına izin verdiğini bize açıklayacaktır. Evet, bu soruları sürekli olarak soran insanlar vardır. Ben de bazen sorarım. Ama bunu söylerken Nasrettin Hoca'nın bir öyküsü geldi aklıma. Bir gün Nasrettin Hoca tarlaya çalışmaya gidiyor. Niçin çalışması gerektiğini de bir türlü anlamıyor. Tanrı her şeyi daha kolay yaratamaz mıydı? Neyse, hoca tarlaya gidiyor, çalışıyor, bal kabağı ekmiş, çalışıyor o sıcakta. Öğlen sıcağında işte bir ceviz ağacının altına gidiyor, uzanıyor. Yorulmuş, kızmış. Tanrı neden işte her şeyi böyle zor yaratıyorsun diye kendi kendisine öfkeleniyor, konuşuyor. Ve birden gözü altında yattığı ceviz ağacına takılıyor. Bakıyor ki koskocaman ceviz ağacı ama küçücük cevizler üzerinde. Sonra yanına bakıyor, bal kabakları. Küçücük bir fidan ama üzerinde kocaman bal kabakları. İşte diyor, bakın ben zaten söyledim, Tanrı her şeyi ters yaratıyor. Bu yüce büyük ağaca bu bal kabakları yaraşırdı, bu küçük fidana da cevizler. Tam o sırada hocanın kafasına bir ceviz düşer ve canı yanar. Eyvah Tanrım, beni affet der. İyi ki sen benim dediğim gibi yapmadın. Eğer benim dediğim gibi olsaydı, yani o cevizin yerine kabak olsaydı ve şimdi o kabak benim kafama düşseydi, şimdi beni mahvetmişti. İyi ki sen benim akılsızlığım gibi hareket etmedin. Ve çoğu zaman bizim hayatımızda da böyle oluyor değil mi? Birçok şeyi anlamıyoruz. Anlamadığımız için de başlarız Tanrı'yı suçlamaya. Bazen bir ceviz düşer kafamıza ve bazı şeyleri anlamaya başlarız. Evet değerli dostum, Tanrı'nın neden bu tür şeylere izin verdiğini anlamıyorum. Ben açıklamayı bekleyeceğim çünkü yanıtını bir gün Rab'den alacağımı biliyorum. Burada olmasa bile Rab'in yanında. Rab'be güvenelim, Rab'be dayanalım ve bilelim ki O her şeyi elinde tutandır ve en bilgeli kişidir. Evet, Rabbimiz her şeyi elinde tutan, her şeyi bilgelikle yaratan ve her şeyi gören, her şeyi doğru yaratan, doğru yönlendiren bir Rab'dir. Düşkünü yerden kaldırır diyor Hanna. Yoksulu çöplükten çıkarır. Soylularla otursun ve kendilerine yücelik tahtını miras olarak bağışlasın diye. Çünkü yeryüzünün temelleri Rabbindir. O dünyayı onların üzerine kurmuştur. Rab sadık kullarının adımlarını korur ama kötüler karanlıkta susturulur. Çünkü güçle, zaferle ulaşamaz insan diyor 1. Samuel 2. bölüm 8-9. Aslında bu Hanna'nın duasının, Rabbi olan hamdının devamıdır. İnsan kendi çabası, gücü ve kuvvetiyle Tanrı için hiçbir şey başaramaz. Günümüzde Hristiyanlığın bu gerçeği görüp kabul etmesi gerekir. Bir değeri olacak şey sadece kutsal ruhun, Tanrı'nın ruhunun gücüyle yaptıklarımızdır. Tanrı'ya bağımlı olmayı ve onda dinlenmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Rab'be karşı gelenler paramparça olacak. Rab onlara karşı gökleri gürletecek, bütün dünyayı yargılayacak, kralını güçle donatacak, mesh ettiği kişinin gücünü yükseltecek. 1. Samuel 2. bölüm 10. ayet. Bu kutsal kitabın Harikulade ayetlerinden biridir ve Mesih adını ilk kullanan ayettir. Mesedilmiş sözcüğü İbranice'de Mesih'tir. Bu Rab İsa Mesih'in ünvanıdır. Tanrı İsrail'de bir krallık kurmaya hazırlanmaktadır. İsrail teokrasiyi reddettiği için Tanrı onlara bir kral atayacaktır. 11. ayette sonra diyor Elkana Rama'ya evine döndü. Küçük Samuel ise kahin Eli'nin gözetiminde Rab'be hizmet etmeye başladı. Samuel korunacağı, sığınacağı bir yerde bırakılmış gibi görünebilir. Tapınak öyle bir yer olabilirdi ama ne yazık ki değildi.